Hayırlı akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bugün de harunyahya.tv ve Mavi Karadeniz Radyo'dan sizlerle beraberiz. Doktor Cihat Gündoğdu ve Doktor Oktay Babunay ile beraberiz. Öncelikle merhaba diyorum size.
Merhaba. Nasılsınız?
Merhaba. Çok şükür, siz nasılsınız?
Teşekkürler. O zaman size sözü size bırakıyorum. Buyurun.
Hücrede muazzam bir yaratılış var. Doğanın her yerinde olduğu gibi ve her şeyde bir mesaj var. Allah'ın yaratma sanatıyla ilgili. Şimdi mitokondri ile ilgili bir filmimiz var. Biraz daha kapsamlısı bu daha önce gösterdiğimizin. Hep birlikte bakalım nasıl bir yaratılış var, nasıl bir olaylar oluyor vücudumuzda. Hep birlikte görelim. Bakın, mitokondri vücudumuzun enerji santralları. Fakat bu yani teknolojik olarak taklit etmesi dahi mümkün değil. Yemeklerden aldığımız şeker var. Bu kan yolu ile hücrelere ulaşıyor. Hücreye giren glikoz yani şeker, burada glikoliz adı verilen bir dizi çok karmaşık işlemden geçer. Şimdi burada bir takım bilimsel deyimler göreceksiniz, böyle birçoğu Latince. Ama bunları söyleyeceğiz çünkü o kadar karmaşık bir sistem var ki onun anlaşılması açısından bunda fayda var. Evet, şimdi bakın. Bu işlemler sonucunda şeker hücre sitoplazması yani hücrenin içindeki iç maddede pirvik asit diye bir kimyasal moleküle dönüştürülüyor. Bakın görüyorsunuz şeker molekülü. Karmaşık kimyasal reaksiyonlar sonucunda ve bunun sonucunda enerji molekülleri oluşuyor. Pirvik asit mitokondrinin özel seçici zarından içeri girer diyor. Şimdi oluşan molekül, bakın mitokondriyi görüyorsunuz burada. Bir dış zarı var, bir de iç zarı var. İç zarı da özel olarak katlanmış bu yüzeyi arttırmak için böyle enerji üretimi artıyor. Mitokondrinin içinde şunu hemen baştan söyleyelim. 600 küsür protein var. Bakın sırf şu gördüğünüz bunlar böyle biliyorsunuz hücrenin büyüklüğü 1 milimetrenin %1 ile 1000'de 1 arasında değişiyor. Hı hı. Mesela bir hücrede, karaciğer hücresinde 2000 tane bunlardan bulunabiliyor. Ya da kalp hücresinde 600 küsür tane. Evet. Bunların her birinin içinde 600 küsür tane protein var. Bakın ne kadar karmaşık sistemler maşallah. Ve en ufak bir düzensizlik yok. Burada görüyorsunuz bakın iç içe geçmiş iki zardan oluşuyor. İçteki zar yani şu zar hücredeki enerji üretiminin yani mitokondrin içindeki enerji üretiminin yani ATP sentezinin yapıldığı alanın geniş olması için bu şekilde bir genişlik sağlanıyor. ATP de enerjinin depolandığı moleküller. Kıvrımlı bir yapıda. İç ve dış zar arasında kalan yerde ATP sentezi için gerekli bakın hidrojen iyonları depolanıyor burada. Şimdi bu kimyasal şeylerden kabaca bahsetmekte yarar var ki böylece yaratılıştaki kusursuzluk tabii daha iyi anlaşılır o zaman. Hidrojen iyonları depolanıyor burada. Devam edelim. Kıvrımlı zarın iç kısmı matriks olarak bilinir. Bu kısım matriks olarak biliniyor. Burada yüzlerce enzimden oluşan ki 600 küsür enzim çok konsantre bir şekilde bulunuyor. Her birinin görevi ayrı. Her birinin eksikliğinde bütün sistem çöküyor. İşlemiyor sistem. Bakın aynı zamanda kıvrımlı zarın iç kısmında nodüller var. Bakın görüyorsunuz yuvarlak yuvarlak yapılar var. Nodüller üzerinden hidrojen iyonları biliyorsunuz hidrojen iyonları aralıkta bulunur demiştik. Matrikse geri döner ve böylece ATP sentezlenir. Yani bu dışarıda bulunan hidrojen iyonları bu nodüller üzerinden geri dönüyor ve böylece enerji depolanıyor. Bakın şimdi matrikse birazdan göreceğimiz Krebs döngüsü denilen çok aşamalı kompleks kimyasal işlemler gerçekleşir. Yani bu iç kısımda şu kimyasal işlemlerin tamamı gerçekleşiyor eksiksiz bir şekilde. Bunların burada gördüğünüz şu isimlerin her biri bir madde ve bunları bu maddeyi diğer maddeye çeviren enzimler yani proteinler var. Bakın yüzlerce proteinin kusursuz çalışmasıyla mükemmel kimyasal reaksiyonlar zinciri oluşuyor. O giren pirivat buradan başlıyor. Krebs döngüsüyle enerji elde ediliyor. Bakın şimdi onun canlandırmasını göreceksiniz. Tabii bu proteinlerin hepsi de DNA'da kodlanmış olarak var. Bu işlemlerin tamamı 100 trilyon hücrenin her birinde şu an hepimizin vücudunda gerçekleşiyor. Bunlar ancak konunun uzmanı böyle çok uzmanlaşmış, yıllarca üniversite eğitim görmüş, doktora yapmış kişiler tarafından anlaşabilecek işlemler bunlar. Bakın mesela şimdi NADH adı verilen enerji taşıyıcıları iç zara gömülü olan enerji taşıyıcı proteinlere hidrojen iyonları taşır. Bakın bunun gerçekleşmesini göreceğiz. Burada bakın NAD'ye getiriyor hidrojen iyonlarını. Bunlar iç zara taşınıyor hidrojen iyonları. Bunlar da iç zara gömülü olan proteinler vasıtasıyla yapılıyor. Bunların da çok özel yapıları var. Bakın her birinin ayrı bir fonksiyonu var. Çok özelleşmiş proteinler bunlar. Ve birinin eksikliğinde bütün sistem çöküyor. Değişen elektrik yükü, hidrojen iyonları artı yüklü olduğu için elektrik yükünü değiştiriyor dolayısıyla iki ortam arasında. İyon konsantrasyonu dengenin değişmesine sebep olur ve ATP sentezi için uygun koşullar oluşur. Bakın bu şu anlama geliyor. Hidrojen iyonları iç kısma geçtiği zaman burada doğal olarak artı yükte çok büyük bir artış meydana getiriyor. Burası oraya göre eksi bir yükte kalıyor. İşte bu enerjinin meydana gelmesini ve üretilmesini sağlıyor. Tabii bitmedi daha. Bakın enzimler hidrojen iyonlarının geri gelmesiyle oluşan enerjiyi de kullanarak hücrelerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretirler. Burada görüyorsunuz bunların her biri özel protein yapıları. Bakın ATP üretiliyor sürekli olarak. Matriks üzerindeki bu nodüllerde de olağanüstü bir yaratılış var. Bunlar tabii gözle görülemeyecek. Bu şimdi büyütülmüş olarak görüyoruz ama. Şimdi bu nodüllere bakın daha yakından bakalım. Bu moleküler makineler nodüller. Bakın tam bir makine göreceksiniz şimdi ama kusursuz böyle elektron mikroskopla dahi görmek mümkün değil bu makineler. O kadar küçük. Yani yeryüzündeki en küçük makineler bunlar. Bakın nasıl çalışıyor. Matriks üzerindeki nodüllere baktığımızda olağanüstü bir moleküler makine ile karşılaşırız. Bakın burada görüyorsunuz her bir aralığa bir hidrojen iyonu yerleşiyor. Bu hidrojen iyonu yukarıdan geliyor bakın. Şimdi daha yakın olarak göreceksiniz. Bir türbin gibi çalışıyor bu. ATP'nin kimyasal bağında depolanan enerjiye çeviren bir türbin gibi çalışıyor. Bakın şimdi yukarıdan gelen hidrojen üzerindeki aralıklara yerleşiyor. Bir rotor var, dönen bir makine var. Daha sonra bir tur tamamladıktan sonra geri gelen de buradan içeriye atılıyor. İşte bu sırada enerji üretiliyor. Yani mükemmel bir makine böyle kusursuz. Bu parçalardan herhangi birinin eksikliğinde sistem tamamen duruyor. Ve bunların hepsi DNA'mızda bizim kodlanmış olarak var. Burada söylüyor tam döngü tamamlandığında proton yüklenmiş parçalar geri döndüğünde zarın bir başka yanından gördüğünüz çıkış kanalından dışarıya bakın açılıyor. Görüyorsunuz buradan.
Çok hassas bir makine.
Bakın yani bu mükemmel bir tasarım, mükemmel bir yaratılış yani kusursuz Allah maşallah. Tarafından maşallah. Bu şekilde proton çıkışında depolanan enerji mekanik rotasyonel enerjiye dönüşür. İşte bu kusursuz bir sistem. Yani bu çok üstün bir bilgi gerektiriyor böyle. İnsanlar yıllarca eğitim görüyorlar ki sırf şu sistemi anlayabilmek için. Ve Nobel ödülü veriliyor bunlardan herhangi bir parçasının bulan kimseye keşfeden. Bu rotasyonel enerji çarka bağlı bir mil aracılığıyla, bakın mili görüyorsunuz, en uçtaki F1 ATPaz adlı enzime iletiliyor. Şu enzime, F1 ATPaz enzimi bakın görüyorsunuz. İşte bu sırada ATP oluşuyor ve enerji elde ediliyor. Bu da ATP üretiminde katalizör görevi görüyor. Bakın birçok parçadan oluşuyor gördüğünüz gibi. Amino asit dizimleri son derece hassas. Bir amino asit değiştiği zaman bu sistem tamamen çöküyor. Bu çöktüğü zaman mitokondri çöküyor. Mitokondri çökünce hücre çöküyor. Her enzim gibi ATP sintez enzimi de ters yönde görev görebilir. Bakın bu da bir yaratılış mucizesi. Bu şu anlama geliyor. Eğer iyonlar çok fazla birikirse hücre içerisinde bu sefer proton konsantrasyonu düştüğü zaman ters yönde bu sefer protonları yukarı gönderiyor. İç zar üzerindeki nodüllerde nodülleri gördük. Enzimlerden oluşan olağanüstü mekanik mucizeyi gördük. Ancak mitokondrideki yaratılış mucizesi bununla sınırlı değildir. Mitokondrinin en kompleks kimyasal işlemleri nasıl yaptığını görmek için Krebs döngüsünü incelememiz gerekir. Biraz önce baktık bakın çok karmaşık kimyasal işlemlerle elde edilen maddeler var. Ona bakalım hep birlikte. Maşallah, Sübhanallah. Allah'ın yaratma sanatı tabii sonsuz aklıyla. Bakın şimdi Krebs döngüsünü göreceğiz. Bunlar o kadar ufak ki bakın burada büyük halini görüyoruz ama.
Mikron boyutunda.
Evet. Yani pürüvik asit mitokondrinin iç zarından geçerek matriks denen bölümde asetil koenzim A'ya dönüşür. Şu aradaki bölümde bunun içerisinde asetil koenzim A isimli bir maddeye dönüşüyor. Oksala asetik asitle birleşir ve sitrik asit oluşur. Bakın burada görüyorsunuz. Bakın reaksiyonlarda nasıl kimyasal değişiklikler meydana geliyor. Bunlar çok karmaşık kimyasal işlemler. Bağlar değişiyor, yan eklemeler oluyor, çıkartmalar oluyor. Daha sonra asonitaz enzimi sitratı trikarboksilik asitteki sis asonitata çeviriyor. İzositrat dehidrogenaz enzimi izositratı alfa ketoglutarata dönüştürür. NADA artı yüklü olan NAD, NADH molekülüne dönüşür ve bir karbondioksit açığa çıkar. Yani bu muazzam bir kimya bilgisi görüyorsunuz. Daha doğrusu muazzam kimya bilgisi insanlar için gerekli. Sırf şu olan Allah'ın yarattıklarını anlayabilmek için. İşte bu bilimi oluşturuyor. Dolayısıyla bakın görüyorsunuz bilimi yaratan Allah. Dekarboksilasyon işlemiyle alfa ketoglutarat dehidrogenaz oluşur. Ve bu işleme süksinil koenzim A da katılır. Süksinat oluşur. Bakın sırayla oluşan değil mi? Ne kadar karmaşık. İsimleri bile son derece evet. Karmaşık. Ki buradaki çok özel yapıları var bu maddelerin. Ondan dolayı bu maddelerin birbirine dönüşümünden enerji elde edilebiliyor zaten. Bir de üzerlerinde gördüğümüz gibi çok büyük değişiklikler, önemli değişiklikler meydana geliyor. Hassas değişiklikler, evet. Süksinat dehidrogenaz enzimi süksinatın fumarata dönüştürülmesini sağlar. Bunun için aynı anda ubiquinin ubiquinole dönüşmesi gerekir. Fumaraz enzimi fumaratın manata dönüşmesini sağlar. Bakın bunlar hepsi basamak basamak ve bir basamak olduktan sonra diğeri olabiliyor. Her bir basamaktaki bir eksiklik bütün sistemi çökertiyor. Yani o kadar iç içe geçmiş sistemler ki bunlar gördüğümüz gibi burada. Devam ediyoruz. Sitrat sintaz adlı enzim asetil koenzim A'dan kalan 2 karbonlu asetatı ve 4 karbonlu oksala aseti birleştirerek yeniden süksinata çevirir. Böylece Krebs döngüsü tamamlanır. Bunun sonucunda işte bir ATP yani adenozin trifosfat denen bu molekül enerji saklıyor içerisinde. Vücutta enerji saklayan bir molekül bu. 3 NADH enerji taşıyıcısı oluyor bu. 1 FADH2 ve 2 karbondioksit üretilir. Bütün şey olay bu ATP'nin oluşumu için bu kimyasal reaksiyonlar. Bu enerji de vücuttaki bütün her yerde kullanılıyor. Mesela kaslarımızın kasılmasında gerekli oluyor. Kesinlikle. Bütün hücrenin iyon dengesinin sağlanmasında, atomların dışarı atılıp içeri alınmasında, kapıların çalışmasında, DNA'nın mesela sentez yapmasında her yerde kullanılıyor bu enerji. Hayatımız boyunca. Ve bizim bundan haberimiz dahi yok. Bakın 100 trilyon hücrede bazılarında 2000 bundan var. Bu reaksiyonların 2000 tanesinde oluyor bu reaksiyonlardan. Krebs siklusunu görüyoruz. Bakın basamak basamak baktık biraz önce. Ne kadar karmaşık bir reaksiyonlar değil mi? Kesinlikle. Bu kusursuz bir yaratılış. Yani kim bilebilir hangi atomun, hangi molekülün, hangi bağının nereye dönüşmesi gerektiğini eklemeler, çıkarmalar oluyor. Ve sonuçta değil mi Allah'ın yaratma sanatı, kusursuz yaratma sanatı bundan enerji elde ediliyor. Bakın milimetrenin yüzde biri kadar küçük olan bir hücre içinde sayıları binleri bulan her mitokondride bu işlemler her an kusursuz şekilde yapılmaktadır. Bu Allah'ın üstün yaratma sanatının açık delillerindendir. Yani şu anda vücudumuzda, herkesin vücudunda katrilyonlarca sadece bundan oluyor. Bunun dışında bakın her saniye 2000 protein üretiliyor her hücrede. 100 trilyon çarpı 2000 katrilyon yapar. Değil mi? Bu reaksiyonlardan gerçekleşiyor. Oksijen taşınıyor, karbondioksit salınıyor. Beyinden her saniye bir katrilyon sinyal çıkıyor. Yani anlatmakla bakın rakamlar artık yetersiz kalıyor. Evet. Ve insan hayatını devam ettirebiliyor. Hiç haberimiz yok bunlardan bizim. Değil mi? Milyarlarca sinyal gözümüzden geliyor, kulağımızdan geliyor. Bunlar değerlendiriliyor. Gerekli kaslara emirler gidiyor. Hormon sistemleri çalışıyor. Değil mi? Böyle her bir hücrede mesela 10 milyar protein var. 100 trilyon çarpı 10 milyar protein yapar bu. Her saniye 2000 protein sentezi yapılıyor. Bunlar post ofisi olan Golgi cisimcikleri yoluyla hiç hatasız doğru adreslere gönderiliyorlar. Çünkü neden? Üzerine bir posta kodu ekleniyor. Milimetrik böyle kuyruklar ekleniyor. Özel dizilim. O proteini görev yapacağı yere götürüyor. Mesela protein mitokondrinin içinde görev yapması gerekiyor. Ya da hücrede yapısal bir protein olacak. Ya da hormon olacak. Hücrenin dışından çıkıyor. Mesela beyinden çıkıyor. Vücudumuzda bütün dolaşımı giderek böbreklere gidip orada etki edebiliyor. Bunlar tabii yani böyle aklın kavrama sınırlarının ötesinde Allah'ın bakın bilim Allah'ı tesbih etmek için var. Allah'ın yüceltmek için. Değil mi? Allah'ın sonsuz aklını ve sonsuz sanatını kavruyoruz.
Şimdi burada çok büyük bir bilgi var mı? Var. Çünkü biz oturduğumuz zaman bunu anlamak üzere biyoloji öğrencileri, biyoloji fakültesinde okuyan öğrenciler de çok yakından bilir bu detaylarını. Tıp fakültesinde de
aleykümselam hocam, hoş geldiniz.
Hocam ne anlatıyorsunuz?
Bu hücrenin içindeki mitokondriyi anlatıyorduk.
İyi geceler sayın izleyiciler. Cihat Hocam'la birlikte devam ediyoruz. Cihat Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Elhamdülillah çok iyiyim.
Maşallah. Evet elhamdülillah. Bugün bir program oldu. Taha Akyol bir program yaptık CNN kanalında. Evet. Hazreti Mehdi ile ilgili. Hocamızla bir bakıma canlı yayın gibi oldu. Hocamızla tabii cevap veremediler ve 15 dakikada tuş oldular. Hocamız Kur'an ayetleriyle ispat etti inşallah dünya hakimiyetini, Kur'an'da olduğunu, İslam'ın hakimiyetinin, Hazreti İsa'nın geleceğini inşallah, evet. Hazreti Mehdi'nin çıkacağını inşallah, hadislerde olduğunu ve kütüb-i sitede olduğunu, bunun aksini söylemeye kalktılar. Fakat sonra tabii tuş olup bitti programı, 15 dakikada bitirdiler inşallah.
Benim orada bir şey dikkatimi çekti. Taha Akyol dedi ki bazı gençler kandırılıyor bu şekilde diye bir ifade kullandı. Şimdi tamam biz genciz ama yaşımız yani biz öyle çocuk da değiliz. Yani hepimizin aklı başımızda. Yani bilimsel olarak her şeyi değerlendiren insanlarız. Sonuçta sebepleri ortada olduktan sonra bir şeye inanırız veya inanmayız. Hepimiz iyi okullarda okumuş, üniversite mezunu gençleriz. İş adamı pek çoğumuz. Avukatlar var, doktorlar var aramızda. Yani biz burada eğer hocamızın gösterdiği hadisler çerçevesinde, hadisler de gerçekleştikçe tabii ki bunu inanıyoruz, anlıyoruz. Ayetler çerçevesinde buna kanaatimiz geliyor da bunu savunuyoruz. Yani ortada hiçbir sebep yokken böyle kandırılmış demesi uygun değil tabii ki böyle bir üslup kullanılması.
Evet. Şimdi şunu da söylediler. Dediler kütüb-i sitede sahih hadis kitaplarında Hazreti İsa, Hazreti Mehdi ve ayrı zamanla ilgili hadis yok dendi programda.
Evet.
Biz de inşallah bu kütüb-i siteden değil mi? Hadislerden bir kısmını, az bir kısmını okuyalım. Hatta hocamızın bakın bu sitesine girerlerse inşallah www.kutubisitedemehdiveisa.com bütün Sahih-i Buhari, bakın Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace gibi kütüb-i siteyi oluşturan kitaplar, ondan sonra Hazreti Ali'den nakledilen hadisler, İmam Rabbani'nin naklettiği hadisler, Muhyiddin Arabi ve diğer bütün İslam alimlerinin hepsini burada bulabilirler. Hatta orijinallerle, bakın mesela burada Sahih-i Müslim'i görüyorsunuz, Sahih-i Müslim'de nakledilen hadisler, Arapçasıyla birlikte.
Maşallah. Değil mi?
Mesela diyor ki, Konstantiniyye'nin yani İstanbul'un fethi ve Deccal'ın çıkmasıyla ilgili Ebu Hureyre'den şöyle demiştir, naklediliyor. Rumlar Amak yahut Dabık mıntıkalarına ininceye kadar kıyamet kopmaz. O vakit gelince Medine'den o günde yeryüzü halkının en hayırlarından olan bir ordu Rumlara karşı çıkar. Müslüman ordusu Rumlara karşı harp nizamında saf saf oldukları zaman Rumlar Müslümanlara bizimle bizden esir olanlar yahut esir alanlar arasını boşaltın da biz onlarla harp edelim derler. Bu teklife karşı Müslümanlar hayır Allah'a yemin ederiz ki biz sizlerle o kardeşlerimizin arasını boşaltıp açmayız derler. Ve akabinde Rumlarla muharebeye girişirler. Muharebede Müslümanların üçte biri münhezim olup kaçar ki Allah onlara ebediyen tevbe ilham etmez. Müslüman ordusunun da üçte biri öldürülür. Onlar Allah indinde şehitlerin en faziletlisidir. Müslüman ordusunun üçte biri de fethe devam ederler. Bunlar
devam ederler.
Evet. Ebediyen fitneye maruz bırakılmazlar. İşte bunlar Konstantiniyye'yi yani İstanbul'u fethederler. Bakın değil
maşallah.
Mi İstanbul'un
tabii.
Manevi fethi var inşallah. Ve devamında da diyor ki bakın hani Meryem oğlu İsa aleyhisselam iner ve peygamberlerin sünnetini alıp tabi olmak için o Müslüman cemaatin yanına gelir. Hangi cemaatin yanına gelir?
Orada Hazreti Mehdi'nin cemaatine. Orada bir Müslüman cemaat var
tabii ki.
İnşallah. Şimdi orada bir profesör şey diye bir izah attı bunu. Dedi ki Müslim'de Buhari'de buna dair hadisler yok dedi. Diğer zayıf kaynaklarda bu tip şeylerin geçtiğini ima etti bir şekilde. Sahih Müslim ve Sahih Buhari'de oysa var. Defalarca bu tip hadisler geçiyor. Bu tarz hadisler geçiyor ve çok detaylı bilgiler veriliyor bize.
Evet. Şimdi delil olarak okuyalım zaten tabii. O zaman. Mesela Sahih-i Buhari'den değil mi? Buhari'de evet. Yok dediler değil mi?
Evet.
Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Meryem gökten sizin yanınıza indiği zaman devlet reisiniz kendinizden namazda imamınız olduğu İsa'nın da imamınıza iktida ettiği halde bakalım nasıl olursunuz? Şimdi İsa Hazreti İsa'nın iktida edeceği kim bir imam? Hazreti Mehdi, Mehdi değil mi namazda?
Tabii.
Buyursunuz. Bu Sahih-i Buhari. Muhtasar'ın Tecid-i Sarih tercümesi ve şerhi. Hadis No. 1406. Yine Sahih-i Buhari'den bakın. Ebu Hureyre radıkallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dediği rivayet edilmiştir. Hayatım yedinde olan Allah'a yemin ederim ki muhakkak yakında İbni Meryem, Muhammed ümmeti arasında Muhammedi bir hakim adil olarak gökten yere inecektir. Hazreti İsa değil mi? İnecektir diyor. O, Salih bin Asara'yı kıracak, Hızır'ı katledecek, zımmilerden cizyeyi kaldıracak, mal çoğalacak. Hatta kimse mal kabul etmez olacak. Değil mi? Çok açık.
Altın çağdan bahsediyor.
Evet,
tabii.
Söylüyor Hazreti İsa'nın geleceğini ve imamının da evet. Mehdi olacağını değil mi? Evet. Bildirten hadis nakliller. Şimdi Sahih-i Müslim bakın. Sahih-i Müslim ne diyor ki? Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hayatım yedinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa aleyhisselam adil bir hakim olarak sizin içinize inmesi muhakkak yakındır. O sahibi haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. O zaman mal o kadar çoğalıp taşacak ki hiç kimse mal kabul etmez olacaktır. Hani maşallah. Yoktu değil mi? Hazreti İsa gelecek diyor. Malın çok borçlaştığı bir dönem altın evet. Çağı olacak diyor evet. İnşallah. Cizyeyi kaldıracak, domuzu öldürecek diyor inşallah değil mi?
İslam'ın hakimiyetinden bahsediliyor.
Tabii.
Açık bir şekilde.
Bakın devam ediyor Sahih-i Müslim'de şimdi. Yine Ebu Hureyre radıkallahu anh dedi ki, Allah'a yemin ediyorum Meryem oğlu adil bir hakim olarak muhakkak inecek. Hazreti İsa muhakkak gelecek. Haçı muhakkak kıracak, domuzu muhakkak öldürecek, cizye vergisini muhakkak kaldıracaktır. O zaman genç dişi develer muhakkak terk olunacak, onlara rağbet edilmeyecek. Bütün düşmanlıklar, buzlaşmalar ve hasetleşmeler muhakkak zahil olup gidecektir. O muhakkak mala çağıracak yahut insanlar mala çağrılacaklar fakat malı hiç kimse kabul etmeyecektir. Bakın şimdi Hazreti İsa'nın geleceğini net olarak bildiriyor değil mi?
Evet. Inşallah.
Şimdi bakın yine Sahih-i Müslim diyor ki hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamınız, devlet reisiniz Hazreti Mehdi kendinizden olduğu halde Meryem oğlu İsa aleyhisselam içinize indiği imamınıza iktida ettiği zaman acaba nasıl olursunuz?
Demek ki bir imam var, o devrin imamı.
Evet.
Ve Hazreti İsa da geliyor ve ona tabi oluyor.
Kim? Hazreti Mehdi.
İnşallah. Değil mi? İkisinin bir arada yaşadığı evet. Ve yönetimde bulundukları bir devirden bahsediliyor. Açık bir şekilde.
Evet. Nihayet bakın yine Sahih-i Müslim'de. Peygamber Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyuruyordu ki, ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzerinde mukatele ederek muzaffer olmakta devam edecektir. Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve Müslümanların emiri yani Hazreti Mehdi ona gel bize namaz kıldır der. Bunun üzerine İsa hayır Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısım üzere emirler sizin der.
Evet. Maşallah. Şimdi maşallah böyle birçok hadis var.
Evet.
Elhamdülillah. Ayetlerde yine aynı şekilde İslam'ın hakim olacağına dair Allah'ın şeyleri var, yeminleri var. Allah yemin ediyor ve vaatte bulunuyor inşallah İslam'ın hakim olacağını. Yeryüzüne dinini tamamlayacağına Allah and içiyor inşallah. Şimdi böyle bir ortamda bizi böyle bakıyorsunuz pasifize etme, Müslümanları pasifize etmeye çalışma yöntemi. O tahakkuk yolunu, Sayın tahakkuk yolunu yaptığı program. Şimdi neden bizim mücadelemizi durdurmaya çalışır ki başka bir Müslüman? Bu hiçbir şekilde bir mantığı yok bu olayın. Yani gerçek anlamda. Şimdi biz ne yapıyoruz? Allah'ın dinini anlatıyoruz. Allah'ın varlığın delillerini anlatıyoruz. Konferanslar yapıyoruz. Hepsi bilimsel içerikli. İnsanları Allah'ın varlığı konusunda bilinçlendiriyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü Allah'ın emri olduğu için yapıyoruz. Allah tebliğ etmeyi emretmemiş mi? Etmiş. İyiliği buyurup kötülükten men etmeyi emretmemiş mi? Etmiş.
Evet.
Ve bizim kurtuluşumuzun da yalnızca böyle davranırsak olacağını söylememiş mi? Söylemiş. O zaman biz bunu yapıyorsak nerede bizim hatamız? Biz Kur'an'a dayalı olarak bunları yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. O zaman neden bizi durdurmaya çalışır bir insan?
Hayır bu zaten yani öyle Allah'ın kaderinde bakın hocamız açıkladı. Dedi ki Allah yaratmış ve bitirmiş bunu söylüyor dedi.
Evet.
Şu sözüm geçmiştir diyor Allah.
İnşallah.
Değil mi? Ondan sonra İslam'ın hakimiyetini bildiren ayette söylüyor evet. Bunu inşallah. Bu ne demektir? Allah yapmış bitirmiş. Dolayısıyla kimse bunu engelleyemez, önünde duramaz. Değil mi? Buna çaba gösterenler de mutlaka bunun sevabını alırlar. Mesela hocamız dedi ki, ben dedi dışarı çıksam dedi. Allah saklasın tabii inşallah. Beni dedi vursalar dedi, şehit etseler dedi. Ben dedi bunun dedi yine sevabını alırım dedi. Yani öyle bir konu yok.
İnşallah.
Tabii. Dolayısıyla yani bunun böyle durdurulabilecek Hazreti Mehdi gelmiş, kader de Mehdi kimse odur, hakimiyet de olmuş, Hazreti İsa da yaşamış ve kıyamet de kopmuş yani. Dolayısıyla burada kimsenin yapabileceği bir şey de yok.
Yok tabii. Yani böyle bizi vazgeçirmeye çalışma çabaları çok şey oluyor, yersiz ve tamamen dayanaksız hareketler. Yani hiçbir şekilde bizi vazgeçiremezler bu şekilde. Çünkü bizim kıstas aldığımız, emirleri aldığımız Kur'an-ı Kerim. Allah'ın direkt olarak, yazılı olarak bize emirlerini ulaştırdığı kaynak Kur'an-ı Kerim.
Evet.
Biz bunu kıstas alıyoruz. Başka kimsenin ne söylediği bizim için hiç önemli değil.
Tabii. Bak, bütün söylediklerini de hocamız doğrusunu delilleriyle ispat etti. Dediler ki Kur'an'da İslam'ın hakimiyetine işaret edilmiyor. Hocamız ayetlerle ispat etti, değil mi inşallah?
Evet.
Hazreti İsa'nın gelişini Kur'an'dan ayetlerle net olun delil olarak gösterdi inşallah, değil mi? O Kur'an'da çok net bildiriyor ve İslam'ın hakimiyeti işaret ediliyor Hazreti İsa ile ilgili ayetlerde de. Hadisler yok dediler. Hadislerle ispat etti inşallah. Bakın evet. Şeyde dediler. Kütüb-i Sitte'de yok dediler. İşte normal değil mi? Burada okuyoruz yani şu anda.
Evet.
Sahih Buhari, Sahih Müslim'den, mesela Tirmizi'den de var mesela. Ona da bakalım inşallah.
Hemen şunu hatırlatayım. Evet. Tek bir ayet bizim mücadelemize devam etmemiz için bize yeter. Çünkü i̇nşallah. Allah şeytandan Allah'a sığınırım. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar cihad edin, mücadele edin diye emrediyor.
Evet.
Biz bu devrin fitnesi ne diye önce araştırmamız lazım demek ki. Her devirde fitne olmamış mı? Olmuş. Biz de Müslümanlar olarak salihli, ihlaslı bir şekilde fitneyi araştırıp tespit etmemiz ve bununla mücadele etmemiz gerekmiyor mu? Gerekiyor.
İnşallah.
Bu devrin şeyi nedir, fitnesi nedir? Darwinizm, materyalizm, ateizmin temeli olan bu akımlar. Bunlarla mücadele etmek gerekmiyor mu? Gerekiyor. Başka neyle mücadele edelim? Varsa kendileri de söylesinler. Hayır, fitne o değil, bu değil, budur desinler. Yok başka fitne.
Evet.
Bununla mücadele etmenin önünde o zaman hiç kimse bizi vazgeçirmeye çalışmasın.
Evet.
Yani durduramazlar zaten bizi Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Çünkü Allah'ın emri bu. Fitne budur. Başka fitne varsa söyleyin, onunla mücadele edelim o zaman. Hayır, yok. Varsa onunla da mücadele ederiz. O ayrı konu tabii.
Evet. Bakın şimdi biz gene delillerle bu söylediklerinin ne kadar yanlış olduğunu ortaya koyalım.
İnşallah.
Mesela Sünen-i Tirmizi, değil mi? Sahih hadis kitabı. Bakın Tirmizi de diyor ki inşallah nakledilen hadisler Ebu Said el-Hudri radıkallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Dedi ki peygamberimizden sonra bir hadise baş göstermesinden korktuk ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorduk. Buyurdu ki ümmetimde Mehdi vardır. Çıkacak. 5 veya 7 veya 9 şüphe eden ravilerden Zeydi'dir, yaşayacaktır. Ebu Said diyor ki, insan ona gelecek ve ey Mehdi bana da ver, bana da ver diyecek. Mehdi de onun esvabını taşıyabildiği kadar dolduracaktır. Hani yoktu hadis? Tirmizi değil mi? Sahih
tabii,
hadis
tabii,
kitabı.
Maşallah.
Devam ediyor. Ehli beytimden ismi ismime mutabık olan bir kişi, Araplara malik oluncaya kadar dünya sona ermeyecektir. Sünen-i Tirmizi tercümesi hadis No. 2331. Abdullah radıkallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ehli beytimden ismim ismime mutabık olan bir kişi başa geçecektir. Asım diyor ki, Ebu Salih Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini bize bildirdi. Dünyanın ancak bir günlük ömrü kalmış olsa, onun başa geçmesi için Cenab-ı Allah o günü behemahal uzatır. Sünen-i Tirmizi tercümesi evet. Hadis 2332. Hani yoktu? Bakın Sünen-i Ebu Davud diyor ki hadis naklettiği hadisler. Ümmü Seleme radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Mehdi benim ailemden, Fatıma'nın oğullarındandır. Sünen-i Ebu Davud. Abdullah bin Cafer şöyle demiştir. Ebu Melih'i Ali bin Nüfeyli'yi överken onun iyiliğini söylerken diledim. Sünen-i Ebu Davud, tercüme ve şerhi cilt 14. Hani yoktu? Sünen-i İbn-i Mace, oradan da okuyalım. Değil mi hadis? Ali radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir. El Mehdi bizden, Ehl-i Beyt'tendir. Sünen-i İbn-i Mace. Bakın bütün kütüb-i sitede var.
Evet.
Ki ben yani çok az örnek veriyorum. Daha çok var. Bakın bu siteye girerlerse görecekler. Bütün İslam alimleri kabul ediyor bunu. Dolayısıyla söyledikleri külliyen yanlış, değil mi?
Evet, inşallah.
Bir kere Kur'an'da çok net İslam'ın hakimiyeti var. Kur'an 1400 sene önce geldi. Kur'an'dan beri bu ayetler tahakkuk etmediğine göre Allah mutlaka vaadi var, gerçekleştirecek. Demek evet. ki zamanı gelmiş, ayrı zaman inşallah.
İnşallah. Bediüzzaman Hazretleri de yine aynı şekilde tarih veriyor artık.
Evet.
Yani 1980'li yılların başına işaret ediyor. Hicri 1400'de geleceğini müjdeliyor inşallah. O yüzden gelmiş olması gerekiyor artık bu tarihte ve faaliyetlerine devam ediyor olması gerekiyor inşallah.
İnşallah. Şimdi Bakın İslam'ın ahir zamanın büyük alametleri var. Alametler hadislerde bildirilmiş ve hepsi gerçekleşti. Şimdi onlara isterseniz bakalım, değil
evet,
mi?
Evet. Çok
inşallah. Iyiymiş. Allah'ın izniyle. Bakın. Şöyle bir dakika küçülterek getireyim. 150'den fazla hadislerde bildirilen alamet hepsi gerçekleşti ve çok büyük alametler.
Ve ardı ardına, yani böyle tesbih tanelerinin ardı ardına dökülmesi nasıl olur? Böyle kesintisiz arada neredeyse birkaç gün olacak şekilde ardı ardına geldi, değil mi?
Evet. Yani çok kısa bir zaman zarfında 1400 senedir ilk defa olan olaylar hepsi arka arkaya gerçekleşiyor. Evet. Bakın bakalım şimdi inşallah.
Daha önce benzeri olmayan olaylar hepsi
evet,
tek
tek. Kabe baskını. Bakın hadiste diyor ki, bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde, onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler. Sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe cemresinin üzerine akacak. Değil mi? Kıyamet alametleri, hı hı. Sayfa 168-169. Oldu. Ne zaman oldu?
1979.
1 Muharrem 1400'de, yani 1979 yılında. 1400 Hicri, 1400 yılında başlangıç, birinci evet, günü. Kabe'de bakın silahlı saldırı. Harem-i Şerif'e vaki saldırı lanetleniyor. O dönemin gazete haberleri.
Evet. Daha önce hiç olmamış bir şeydi bu.
Evet.
Tekrarladı, biliyor musunuz? 1987'de de aynısı yine tekrarlandı,
evet,
benzeri.
Benzeri tekrarlandı. Bakın. Dönemin gazete haberleri 22 Kasım 1979. Bakın Hicret'in 1400. yılına girildiği gün, hı-hı, İslam'ın kıblesi Mescid-ül Haram işgal edildi. Kabe'yi bastılar. Tam hadiste bildirildiği gibi tahakkuk evet, etti. Dönemin gazete haberlerini görüyorsunuz. 1979 yılının. Değil mi? Mekke işgal edildi. Mescid-i Haram baskını sırasında 135 kişinin can verdiği. Bakın. Kabe'de kan akıtılması. Ramazan'da bir seda olur. Şevval'de bir seda olur. Zilkade'de de kabileler birbiriyle çarpışır. Zilhicce'de hacılar talana uğrar. Muharrem'de gökten şöyle nida olur. Dikkat ediniz. Filan kimse Allah'ın halkının hayırlarındandır. Onu dinleyiniz ve ona uyunuz. Zilkade ayında kabileler savaşır, hacılar kaçırılır, melhameler kanlı harpler olur. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. Hacılar soyulacak, kanları Cemretül Akabe üzerine akacak. Bakın,
aynısıyla oldu.
Kabe'de 402 ölü, 2 Ağustos 1987. Haç kana evet, bulandı, Kabe'de terör dönemin. Değil mi? 1987 yılındaki haberler
evet,
nasıl kanlı bir olay olduğunu söylüyor, değil mi?
Evet.
İran-Irak Savaşı. Bakın. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. Hadiste şöyle buyuruluyor. Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki şöyle diyecekler. Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Bir gün onlara ve bir günde sizlere verilsin ve karşılıklı sözler tutulsun. Onlar mutlaka çıkacaklar. Müslümanlar oradan aşağıya inecekler. Müşrikler öbür yandaki Rakabe denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar. Aralarında savaş olacak. Bakın her iki ordudan Allah zaferi kaldıracak, değil mi?
Evet.
Savaşın yeri, şartları ve sonucu da bildirilmiş, değil mi? İnşallah. Bakın. Faris yönünden gelecek olan diye geçen hadiste İran tarafından gelecek olan diyor. Değil mi? İran ordusuyla. Hı hı. Farsi, İran, İranlı demek. Ey Araplar, siz fazla taassuba kaçtınız. Bakın, yazıya inecekler. Obalık, Irak obası. Savaşın geçtiği yer.
Evet.
Mıtık, bölgede bir dağın adı. Rakabe ise petrol kuyularının çok olduğu bölge. Hepsi bu bölgede geçti savaşın zaten, değil mi? Bakın, hı-hı, hepsi Irak obası, bölgede bir dağın adı ve petrol kuyularının olduğu bölge. Bakın, Allah her iki ordudan zaferi kaldıracak. Zafer oldu mu bu savaşta?
Yok.
Değil mi? Savaşı...
1980, evet, evet.
Bir ileri bir geri, işte İran-Irak Savaşı. Savaşı kazanan olmadı.
Evet.
İran Irak'a girdi. Bakın dönemin haberleri. Irak uçakları İran'ı bombalıyor. Aynen hadisteki bildirildiği gibi gerçekleşti İran-Irak Savaşı.
1979'da Kabe baskını olmuştu. 1980'de de Irak, İran-Irak Savaşı.
Evet.
Ardı ardına. Hemen arada neredeyse hiç boşluk yok.
Evet. Afganistan'ın işgali bildiriliyor. Ne zaman oldu? 1979 yılında. Bakın Talikan'a, Afganistan'a aynen, yazık
evet,
oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Bakın Afganistan, değil mi? Ruslar ne zaman Afganistan'ı işgal etti? Hicri 1400, yani 1979 yılında. Hı hı. Bakın dönemin gazete haberleri. Sovyetler Afganistan'ı ele geçirdi. Tam hadiste bildirildiği gibi Hicri 1400 yılında gerçekleşti. Yani Mehdi'nin çıkış yılı. Doğu tarafında ateş görülmesi. Bakın Hüseyin bin Ali radıyallahu anh'tan şöyle rivayet olunmuştur. Gökyüzünde doğu cihetinde geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit işte o an Hazreti Mehdi aleyhisselamın geliş vaktidir. Bakın geliş vakti diye bildirilen bir hadis değil mi? Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in Hazreti Mehdi'nin çıkmasını bekleyiniz. O gün çıkacak diyor değil mi?
Yine 1979 senesi.
Bakın Independent'a patlamasını görüyoruz değil mi?
Evet. İstanbul'da Independent'a denen büyük bir petrol şilevi patlamıştı. Evet. Tankeri. Bakın, gökyüzü dumanlarla kaplandı.
Muazzam bir yangın çıkmıştı değil mi o
patlamayla? Aydınlandı hatta büyük bir evet. Parlamayla beraber gök aydınlandı.
Ne diyor? Gece aydınlanacak diyor değil mi?
Evet.
Bilin ki diyor Mehdi o zaman çıkmıştır diyor.
Ve çok büyük bir patlama. Yani böyle sarsıntı bile şey yapıldı yani hissedildi.
Tabii uyuyanı uyandırır, yerinden. Oturanı ayağa kaldırır, ayakta olanı oturtur diyor evet. Hadise zaten o şekilde geçiyor.
Deprem oldu diye herkesin ayaklandığı bir patlamaydı.
Evet. Can ve mal kaybının da olduğu değil mi? Bakın görüyoruz.
Tabii.
Göğe yükseldi alevler. Hatta dediğin gibi parladı. Gece aydınlanmıştı o zaman. O dönemler bilir. Bakın Roman dönemin gazete haberleri. 79 yılının. 15 Kasım'da oluyor.
50 kişi de ölmüş. Baskınında
hemen evet. 6-7 gün, 7 gün sonra oluyor. 22 Kasım'da oluyor.
Evet.
Arada, pardon 20 Kasım'da oluyor. Arada 5 gün, 6 günlük bir fark var. Evet, 5 gün var. Bakın İstanbul hadiste ne de geçiyordu? Gece aydınlanacak diyordu. Ne diyor gazete haberi? İstanbul gece yarısı gündüz gibi oldu. Değil mi? Hadiste ne diyordu? Gece aydınlanacak diyordu değil mi?
Ne demiş? Aynı zamanda müthiş patlamadan Kadıköy'deki rıhtımdaki bütün evlerin camları kırıldı diye bir not da vardı evet. Orada.
Bakın. Değil mi? Dönemin gazete haberleri. Tam hadisle mutabık bir şekilde bildiriyor.
Evet.
Deniz yanıyor. Bakın hep Allah korudu.
Hı hı.
Evet. Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi de bildiriliyor hadislerde. Değil mi? Mehdi'nin çıkış alameti olarak. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bakın gazete haberlerine. Bağdat yanıyor 2003 yılında değil mi? Amerika Irak'ı işgal etmişti Mart ayında. Dönemin gazete haberlerini görüyorsunuz. Atom bombası gibi Bağdat cayır cayır. Bakın Bağdat'ın alevlerle yandığı bildiriliyordu hadiste.
Bütün altyapısı her şeyle yakılıp yıkılmıştı
evet.
Bağdat'ın.
Iraklılar şaşkın Bağdat niye direnmedi? Gazete haberleri. Bakın Irak alev alev yanıyor. Tam hadiste bildirildiği gibi gerçekleşiyor olaylar evet. Değil mi? Evet. Irak'ın yeniden yapılanması. Bakın hadiste şöyle buyuruluyor. Peygamberimiz demiş ki inşallah sallallahu aleyhi ve sellem. Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır. Irak da yeniden yapılanır. Bakalım
Irak'ın halkı Suriye'ye kaçmıştı.
Evet.
Oraya büyük bir göç yaşandı.
Şam'a kaçtılar değil
tabii,
mi?
Tabii Şam'a,
oraya.
Suriye.
Şam. Tam hadiste bildirildiği gibi.
Evet.
Irak'ı onarıp ABD'nin yeniden yapılanmadan bakın bahsediyordu hadiste. Irak'ın kültür mirası paramparça edildi. Ne bulurlarsa yağmalıyorlar. Irak'ın para biriminin değişmesi. Bakın diyor ki hadiste şöyle deniyor. Irakların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alışveriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak. Irak borç batağında. Irak şimdi dinar çıkmazında.
Parası zaten tedavülden kalktı.
Evet.
Yeni para basılmak
para birimi değişti değil mi? Iraklar artık dolar kullanacak. Bakın para birimi değişti. Irak'a uçak dolusu dolar. Saddamlı paralara veda. Tam hadiste bulunduğu şekilde evet. Tahakkuk etti. Değil mi? Gerçekleşti.
İnşallah.
Bir ordunun kaybolması. Şimdi bir ordu hiç bugüne kadar dünya tarihinde kayboldu mu hiçbir yerde? Hiç öyle bir olay hatırlamıyoruz
yok,
değil
tabii.
Mi? Bakın hadislerde şöyle diyor.
Mutlaka savaşmıştır bir ordu.
Evet.
Baktık Irak ordusu hiçbir şekilde savaşmadı.
Hayır dağılır. Kaçar
evet.
Değil mi? Bir savaş
bir
olabilir.
Bir direniş olur. Direniş
ama ordunun kaybolması bakın diyor ki Mehdi'nin 5 alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, semadan bir sayha yani çağrı nara, Beyda'da bakın yer veriyor bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. Naim bin Hammad. Kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölündeyken yere batırılacaklardır. Bakın çölde bir ordunun yere batırılacağı bildiriliyor.
Çölden bahsediliyor ve orada bir ordunun kaybolacağı. Detay
evet,
verilmiş. Aynısı da yaşanmış.
Beyda'da diyor zaten bakın. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar. Ortadakiler de kurtulmaz. Şimdi devam edelim. Saddam'ın uçakları kumlardan çıkarıldı. Bak çölde batmış. İşte kumun altından çıkartılıyor.
Evet.
Saddam da yok, adamları da. Ordu hakikaten yok oldu. Yani evet. Amerika işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyorlardı. Çıkıp açıklama yapıyordu yetkililer. Amerikan ordusu bir geldi, Irak ordusu yok, yok oldu.
Savaş olmadı yani, iki ordu çarpışmadı.
Bakın Saddam da yok, adamları da yok.
Uçakları bile kalkmadı yani.
Uçakları bile, evet. Kurunun altından çıkarmışlar zaten.
Evet, saklanmış.
Yani bu kadar hadis değil mi? Tam birebir gerçekleşti.
Yani çöle batmış ordu gerçekten de. Evet. Çölün altına uçağın saklanması ne demek?
Değil mi?
Ayetin, şey, hadisin aynen gerçekleşmesi.
İşte Peygamberimizin mucizesi. Bakın Allah gaybi bir bilgi bildiriyor. 1400 sene sonra olacak bir olayı yani hem de. Tam anlamıyla gerçekleşiyor tarif edildiği gibi.
Evet. Peygamber Efendimiz görmüş gibi anlatmış.
Evet. Maşallah.
Maşallah.
Bakın Fırat'ın suyunun kesilmesi. Fırat'ın suyu hiç kesildi mi bugüne kadar? Yani ayrı zamana kadar. Hiç kesilmedi tabii ki. Bakın diyor ki Resulullah buyurdu ki Fırat nehrinin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Resulullah Fırat nehri bir altın dağını açığa çıkarır. Fırat nehrinin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın. Bakın Buhari ve Müslim. Sahih hadis kitaplarında bildirilen evet. Hadisler değil mi bunlar? Evet. Mehdi'nin çıkış alametleri. Bakın ABD'nin Fırat rüyası. Savaşların anası Fırat'tan çıkacak. Fırat altın deposu. Koca Fırat doğduğu yerde durdu. Aynen olmuş. Ne zaman olmuş? 1975-76'lı yıllarda değil mi?
Evet.
Tam ahir zamanda. 73 yılında. Keban açıldı.
Bakın, yani biz bazıları istemiyor diye bu hadisleri görmezden mi gelelim? O zaman yok mu kabul edelim? Sahih Müslim'de geçiyor, Buhari'de geçiyor. O zaman bu kitapları hiçbir şekilde değerlendirmemiz değerlendirmememiz gerekiyor.
Nasıl öyle doğru şey değil ama mi? Değil mi söyledikleri?
O zaman bütün hadisleri inkar etmiş oluruz Allah korusun.
Evet. Zaten Kur'an'daki ayetlere de karşı çıktılar, hadislere de karşı çıktılar.
Evet. Yani o zaman Peygamber Efendimiz'in sünnetini reddetmek olur bu.
Evet. Hayır zaten hadisler hem sahih hadis kitaplarında var ve olmuş olay artık. Yani bunun sahih mi değil mi diye bir tartışması olmaz. Evet. Sahihten öte gerçek zaten olmuş gerçekleşmiş. Zaten gerçekleşmiş yani.
Doğru olduğunu en büyük kanıtı.
150'den fazla olay yani bu artık yani tartışılacak bir konu değil ki Hazreti Mehdi'nin evet. Gelişi ayrı zaman değil mi? Ayrı zamanın başlangıcı tartışılacak bir konu değil zaten.
İnşallah.
Bakın dönemin gazete haberlerini görüyorsunuz inşallah. Bakın Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları. Şimdi bu yani böyle hiç olacak bir şey değil yani değil mi? Böyle Ramazan ayında iki sene üst üste ay ve güneş tutulması böyle bir şey olmaz yani. Şöyle olur, Peygamberimiz bildirmiş ve oluyor. Bakın nasıl oluyor? Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hadis değil mi? Mehdi'nin gelişi Ramazan ayında iki kere tutulmasına, ayın iki kere tutulmasına sebep olacaktır. Kıyamet alametleri.
Evet.
Ramazan ayında yani ay ve güneş tutulmaları olacağını anlıyoruz. 14-15 gün arayla olacağını anlıyoruz. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacaktır. Bunu da anlıyoruz değil mi? Bakın. 1981 yılı. Hicri 1401. Ramazan ayı. 15. günü ay. 29. günde güneş. Dönemin işte bakın takvim yapraklarını görüyorsunuz. Delil olarak var. 1982 yılında yani Hicri 1402'de tam bir sene sonra Ramazan ayının bu sefer 14. günü ay 28. günde güneş tutuluyor. Hadiste bildirildiği gibi tam tahakkuk ediyor değil mi maşallah?
Evet maşallah.
1981 ve 82. yıllar. Daha sonra bakın şimdi. Hicri 1400 içinde 15 gün arayla gerçekleşen diğer ay ve güneş tutulmaları daha var. Yani bu da bir mucize değil mi? Bakın ay tutulması 20 Kasım 2002 tarihinde yani Hicri 1423'te Ramazan'ın ortasında ay tutuluyor. 9 Kasım 2003'te de 1424 Ramazan'ın ortasında yine ay tutuluyor. 4 Aralık 2002'de 1423 Ramazan'ın sonunda güneş tutuluyor. Daha sonra da 23 Kasım 2003'te 1424 Ramazan'ın sonunda güneş tutuluyor evet. Maşallah.
Maşallah.
Yine 2 sene üst üste ay ve güneş tutulmaları.
Evet.
Değil mi?
Yani gök olayları da yine bakıyorsunuz hadis-i şerifte belirtilmiş bu kadar detayla gerçekleşmesi.
Evet. Yani çok büyük alametler bunlar. Maşallah. Yani bunların bakın biri Peygamberimiz sadece bunu deseydi yani Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacak 15 gün arayla 2 sene üst üste. Hı hı. Başka diğer hiç hadisler söylenmemiş olsaydı. Sırf şunu görüp tek bilirdik Mehdi geldi bu çünkü olacak bir şey değil yani. Evet. 1400 senede ilk defa oluyor bir kere oluyor o da cam olacak bir şey değil. Ramazan ayında bir 2 sene üst üste oluyor. Kaldı ki bakın Afganistan'ın işgali, İran-Irak savaşı, Irak'ın işgali, Bağdat'ın yanması, Fırat'ın suyunun kesilmesi... Daha böyle yani 150'den fazla çok büyük olay yani bunlar böyle. Maşallah. Bakın Halley kuyruklu yıldızının doğması. Ki 75-76 yılda bir geçiyor değil mi Halley?
Evet.
O gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir.
Yani Mehdi gelmeden önce.
Evet. o yıldızın doğması güneş ve ayın tutulmasından sonra olacaktır. Bakın Halley kuyruklu yıldızı geçti değil mi dünyamızı? Görüntülerini görüyorsunuz şimdi. Tam tarif edildiği gibi dünyamızın yakınından geçiyor.
Ve bu yıldız geçtiği her dönemde de çok büyük tarihi olaylar gerçekleşmiş değil mi?
Evet.
Onlardan bahsedecek miyiz?
Evet bahsedeceğiz.
Sırada var
evet.
Onların. Tamam.
Halley kuyruklu yıldızı dün sabah dünyaya çok yakın mesafeden geçti. Bakın Halley kuyruklu yıldızının çıkması. 1986 yılında dünyamızın yakınından geçmiştir bu kuyruklu yıldız. Parlak ışıklı bir yıldızdır. Hareket yönü doğudan batıya doğrudur. 1981 ve 82 yıllarında meydana gelen ay ve güneş tutulmaları olayından sonra ortaya çıkmıştır. Bakın şimdi Halley kuyruklu yıldızının geçtiği olaylar değil mi?
Evet.
Hazreti Nuh kavmi helak olmuştur. Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşe atılmıştır. Firavun ve kavmi yok edilmiştir. Çok büyük olaylar oluyor Halley kuyruklu yıldızı geçtiği dönemlerde değil mi? Hı hı. Hazreti Yahya aleyhisselam şehit edilmiştir. Hazreti İsa aleyhisselam doğmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk vahiy gelmeye başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu tarih sahnesinde yer almaya başlamıştır. İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. Değil mi? Çok büyük olaylar oluyor.
Evet,
İşte şimdi Mehdi'nin çıkış alameti olarak geçiyor dünyamızdan. Değil mi? İkinci bir kuyruklu yıldızdan bahsediyor hadislerde değil mi? Lulin kuyruklu yıldızı. Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafından iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Bakın iki dişli münevver bir boynuz. İmam-ı Rabbani Mektubat-ı Rabbani'de naklediyor bu hadisi değil mi?
Bakıyoruz. Şubat 2009.
Lulin kuyruklu yıldızını bakın.
Evet.
Bütün kuyruklu yıldızlardan farklı olarak iki tane kuyruğu var. Biri önde biri arkada. İki dişli diye geçiyordu değil mi?
Evet. İki dişli, iki boynuzlu.
Bakın.
Boynuzu andıran diye
geçiyor. Çok parlak, münevver diyor. Değil mi? Normalden altı kez daha parlak. Hatta şöyle pardon bir saniye. Bakın. Yeşil kuyruklu yıldız dünyaya teğet geçti diyor. Boynuzu andıran iki uçlu yıldızın çıkışı.
İmam Rabbani bildiriyor.
Evet, tamam. Naklediyor. Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman iki dişli münevver, fazla parlak, aydınlık bir boynuz çıkar. Bakın iki dişli, değil mi? İki tane dişi var, kuyruğu var.
Şimdi İmam Rabbani de bakın Hazreti Mehdi'den bahsetmiş ve çıkacağı öncesinde alametinden de bahsetmiş.
Bakın geçiş yönü.
Doğudan batıya.
Yani bütün özellikleriyle verilmiş. Pardon sen bir şey
İmam Rabbani de yine aynı şekilde Hazreti Mehdi'nin çıkışından haber vermiş.
Evet.
Kendi zamanında. Büyük müceddit, büyük İslam alimi. O da aynı şekilde Hazreti Mehdi'nin geleceğini haber veriyor ve alametini de aynı şekilde detaylı vermiş haber
olarak. Çok önemli yani. Lulin bir kere şey gibi de değil. En az 1000 yılda bir geçiyor.
Evet.
Halley kuyruklu yıldız 75-76 yılda bir geçiyor ve çok büyük olaylar oluyor geçtiğinde. Lulin 1000 yılda bir geçen. Yani bundan sonra zaten dünyanın ömrü yetişmiyor bir daha geçmesine. Yani o geçtiğinde Hazreti Mehdi zuhur edeceğine göre mutlaka bu sefer olması lazım. Çünkü 1000 yıl sonra değil mi? Dünyanın ömrü öyle olmadığına göre hadislerden bunu anlıyoruz zaten. Üstad Said Nursi'nin Bediüzzaman'ın izalarından değil mi? Hı-hı. 1545 Hı-hı. inşallah Allahu alem.
İnşallah.
Allah bilir doğrusunu. Değil mi? Dolayısıyla başka bir zaman kalmadı zaten. Şimdi çıkmış olması gerekiyor. Güneşten bir alamet belirmesi. O Mehdi güneşten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir. Güneş alamet olarak doğmadıkça Mehdi çıkmayacaktır. Bakın asrın patlamasını böyle yakaladılar. Güneş patlayacak. Büyük alamet. Güneşten. Bakın tozlu dumanlı bir fitne. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Bakıyoruz 11 Eylül 2000 tam tarif edildiği gibi tozlu dumanlı bakın toz bulutunu görüyor musunuz?
Evet.
Çıkan dumanları değil mi? 11 Eylül 2001 saldırılarında tam olarak tahakkuk etti. İnşallah bunun gibi 150 hadis gerçekleşti. Hazreti Mehdi geldi. Hazreti İsa geldi inşallah. Ve büyük bir altın çağ dönemi yaşanacak inşallah.
İnşallah.
Bu hadislerde bildirilen değil mi? Teknolojide, sanatta, zenginlikte, bollukta, berekette muazzam bir artışın olacağı, adalet, merhamet, sevgi, şefkatin olacağı böyle inşallah.
Hı hı.
Bir dönem olacak. Bakın hadislerde şöyle deniyor. Ümmetinden Mehdi çıkacaktır. Allahu Teala Hazretleri insanları zengin kılmak için onu gönderecektir. O zaman ümmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk içinde ve arz-ı nebatatı bitki yemiş çok fazla olacak. Muazzam bir bolluk ve bereket bakın. Hazreti Mehdi insanlara eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır. Yani adalet ve zenginlik olacak.
Tabii,
inşallah.
Altın çağın geleceğini reddeden insanlara baktığımızda yani şunu demek istiyorlar aslına bakarsan. Yani Kur'an ahlakı dünyaya hakim olmayacak demek istiyorlar. Yani neden olmasın? Olması lazım. Olması için çabalamak lazım. Bunun için dua etmek lazım. Bunun için çabalamak lazım.
Evet.
Kur'an ahlakının hakim olması için. İslam'ın hakim olması için.
Evet.
Yani bunu istemek çok doğal bir şey. Zaten bütün fitnelerin, bütün kargaşanın, bütün sorunların, çatışmaların kaynağı böylece ortadan kalkmış olacak. Fitne ortadan kalkmış olacak. Ve Kur'an ahlakı dünyaya hakim olacak. Barış, sevgi, güzel bir ortam olacak. Yani bunu istememek çok garip bir şey. İstemekten de geçtik. Yani kabullenemiyorlar. Yani değil mi evet. İnşallah? Çok garip bir durum bu.
Yani elhamdülillah çok net, çok açık. Bakın Kur'an'da Allah'ın vaadi var. İslam dünyaya hakim olacak diye inşallah. Evet. Dünyanın son döneminde, ayrı zamanda yaşadığımıza göre İslam bu dönemde inşallah hakim olacak. Hatta hadislerde bir gün bile kalsa Allah Hazreti Mehdi için o günü uzatır diyor inşallah.
Evet.
Peygamberimizin verdiği takvim belli hadislerde bildirilen değil mi? 8 tane hadis var. 7000 yıl olarak dünyanın ömrü veriliyor. Bana kadar diyor Peygamberimiz bir takvim başlangıcını işaret ederek 5600 yılı geçmiştir diyor. Geriye kalıyor 1400 yıl. Demek ki her şeyin 1400 ile 1500 arası bitmesi gerekiyor inşallah. Hı hı. Değil mi? O da bu dönem şu anda 1430'larda yaşıyoruz. Bakın bütün alametler gerçekleşti hadislerde bildirilen. Nerede bildiriliyordu bu hadisler? Kütüb-i Sitte'de bildiriliyordu. Bütün İslam alimleri naklediyor değil mi? İmam Rabbani ve diğerleri, Said-ül Bediüzzaman, Said Nursi hepsi.
Evet.
İnşallah Hazreti Mekke'nin çıktığını anlıyoruz. Hepsi gerçekleşti. Baktık yani.
Tarih veriyorlar.
Bakın birebir. Kabe baskın olacak diyor oldu. Hatta iki kere değil mi? Ondan sonra kan dökülecek diyor Kabe'de. Hı hı. Kuyruklu yıldız geçecek diyor oluyor aynısıyla. Kabe, Fırat'ın suyu kesilecek aynısıyla oluyor. 1400 senelik ilk defa alıyor hepsi. Afganistan işgali oluyor. Ay ve güneş tutulmada 2 sene üst üste Ramazan ayında oldu. Irak'ın işgali oldu. 150'den fazla alamet. Hepsi gerçekleşti. Ne zaman gerçekleşti? 20 senelik 30 senelik bir dönemde gerçekleşti. Değil mi? Ekonomik kriz bildiriliyor. Kuraklık olacak diyor. Kuyruklu yıldızı çıkmadan önce 2009 yılında çıktı. Kuraklık oldu. Sonra arkasından seller götürüyor değil mi?
Evet,
İnşallah.
Evet.
Bir bol yağışlar başladı.
Arkasından bol yağış gelir. İnsanlar şikayet ederler.
Şikayet ederler diyor. Demek ki çok net. Yani kimse hiç uğraşmasın.
Evet.
Hazreti Mehdi çıktı. Nerede çıktı? Değil mi? Peygamberimize soruyorlar. Medine'den çıkar diyor. Hangi Medine diye soruyorlar? Konstantiniye diyor. İstanbul'da
evet.
İnşallah.
Çünkü Medine şehir demek Arapçada.
Evet.
Hangi şehir diye, kent
evet.
diye soruyorlar.
Hicri 1400'de insanlar Mehdi'nin etrafında toplanır diyor hadiste. 1400'de evet. çıkmış olması gerekiyor ki çıktı. Alametleri evet. bütünüyle tahakkuk etti. Hatta Mehdi'nin zıl ve gölgesi dünyayı kapladı. Darwinizm, materyalizm tepe taklak gidiyor inşallah. İslam'ın hakimiyeti, vizeler kalkıyor. Türk-İslam Birliği kurulma hı-hı. aşamasına geliyor değil mi? Herkes
evet.
de bunu telaffuz etmeye başladı. Demek ki Hazreti Mehdi'nin geldiğini ve faaliyette olduğu anlaşılıyor.
İnşallah.
Hazreti İsa'nın da geldiği anlaşılıyor. Bir alametler çünkü Hazreti İsa'nın gelişi için de geçerli. Ve hocamız açıklamıştı. Devlet başkanlarına değil mi? Politikaya yönelik icraatlar oluyor Hazreti İsa'nın. Hakikaten bakıyorsunuz devlet başkanlarına hı-hı. çok büyük değişiklikler var. Onunla geldiğini anlıyoruz inşallah.
Tabii onlar da İslam'ı evet. böyle Kur'an'ı ön plana çıkarıcı açıklamalar yapmaya başladılar.
Evet.
Ki yani Güney Amerika devletlerinin eskiden komünist diye bilinen liderleri bile artık bakıyorsunuz İslam'ı olumlu bir şekilde anlatır tavırları var artık.
Evet.
Sözleri var maşallah.
Maşallah.
Bu derece bir değişim var. Çok köklü bir değişim bu.
Evet.
Yani komünist diye bilinen insan bakıyorsunuz İslam'ı övüyor. Maşallah.
Maşallah. Hocamızın sitesine girsinler daha detaylı bilgi için inşallah. HarunYahya.org
evet.
sitesinden değil mi? Diğer sitelerden gerekli bilgileri alırlar inşallah. Daha çünkü daha var. Vaktimiz olmadığı için biz büyük alametlerin ancak bir kısmını verdik değil mi? 150'den
evet.
fazla i̇nşallah. Alamet var tahakkuk eden hadislerle birlikte. Onlara öğrenebilirler. Kütüb-i Sitte'deki hadislere bakabilirler. Çok net. Kur'an'daki hakimiyetle ilgili ayetleri tekrar gözden geçirebilirler. Baksınlar okusunlar inşallah. İslam'ın hakimiyetini istemek her Müslüman için farz bir kere değil mi? Allah'ın
evet.
vaadi var. Bunun için çaba göstermek gerekiyor. Ve senin de biraz önce hatırlattığın ayet, yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar diyor Allah. Fitne var mı? Var.
Her devirde olmuş. Bunun fitnesini de araştırıp bulmak gerekiyor.
Evet.
Yani bulamıyorsa insanlar ya da göremiyorsa biz gösteriyoruz. İşte Sayın Hocamız Allah razı olsun eserlerinde zaten işaret ediyor detaylarıyla hadisler ve ayetler çerçevesinde. Fitneyi tam olarak gösteriyor hiçbir şüphe kalmayacak şekilde.
Maşallah.
Çünkü her zaman için yine hocamızın söylediği bir sözdür. dinle dinsizlik arasında, yani inançla inançsızlık arasında bir mücadele her zaman olmuştur. Bu devrin dinin karşısında olan bu devirdeki şey nedir? Güç nedir diye baktığımızda bakıyoruz dinsizlik akımı yine aynı şekilde. Temelinde ne var? Ateizm, materyalizm, darvinizm var. Bunları yok edince, yani bunları yok etmek lazım. Bunlara karşı mücadele etmek lazım. İnşallah. Müslümanın görevi bunlar. Yani istediği kadar profesör olsun ya da işte bir din, işte belli bir kariyeri olsun din konusunda. Eğer yani göremiyorsa, yani eserler ortada. Bakın ayetler çok detaylı olarak anlatıyoruz, açıklıyoruz. Bunları görmedik demesin yani kimse. Görmemesi mümkün değil.
Evet.
Sonra gördükten sonra da mücadele etmiyorsa o artık kendi hesap veremeyeceği bir şey olmuş olur.
İnşallah. Dolayısıyla her şey çok açık inşallah. Gören evet. Gözler için değil mi? İsteyen kalpler için. İnşallah. Allah bize büyük peygamberimizin mucizesi olarak bildirilmiş hakikaten gaybi bilgiler bunlar. 1400 sene sonra gerçekleşecek olaylar. Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Başkasını açık tutmaz. Elçilerinden diledikleri hariç diyor Allah. Peygamberimize bildirmiştir. Kur'an'da başka örnekleri de var. Diğer peygamberlerden de gayb bilgi verilen değil mi inşallah? Hı-hı. Bunu bildiriyor Allah. Ve peygamberimizin de çok büyük mucizesidir bu.
Mucizesidir sene, tabii.
Evet.
Büyük. Çok büyük müjde bu.
Evet.
Yani bu müjdeyi insan neden kabullenmek istemeyebilir ki? Şimdi İslam hakim olacak, altın çağı yaşanacak diye Peygamber Efendimiz 1400 yıl önceden haber vermiş. Alametler de gerçekleşiyor. Sevinmek lazım. Bakın işte geliyor demek ki diye. İslam hakim olacak. İşte tabii ki bunun hakim olan bir İslam ortamında, İslam'ın hakim olduğu bir dünya ortamında tabii ki İslam'ın da bir lideri olacak. Hristiyanların nasıl Papa diye bir liderleri varsa, değil mi? Aynı şekilde yani çok doğal bir lider olmuş olacak. Yani neden olmasın? İlla ki olur. Evet. Ve olmasını da istememek ya da garipsemek çok garip bir şey.
Tabii.
Yani böyle bir ortamda yani sevinmek dururken işte onu örtbas etmeye çalışmak yok işte olmayacaktır da gibi böyle çok garip bir tavır yani bir adını koymak bile çok şey oluyor yani. Değil mi? Çok yani insanı çok şaşırtan bir şey. Neden sevinmez insan? İslam'ın hakim olmasına. Yani eğer Müslümansa evet. insan gerçek bir Müslüman tabii ki sevinir. Elhamdülillah der.
Evet.
Değil mi inşallah? Yani barış, de... güzellik ortamının olmasını herkes ister bir de. Niye istemesin? İstememesi çok garip.
Evet. Yani bazı kimselerin zaten karşı çıkması, istememesi, efendim bundan böyle bir şeyden, konudan dolayı böyle gerginlik içine girmesi hiçbir şey ifade etmez. Yani Allah'ın kaderi bu. Allah vaadi var diyor Allah'ın inşallah. Allah i̇nşallah. Söylüyor Kur'an'da bunu. Bitmiş yani konu zaten yani böyle. Hazreti evet. Mehdi de çıkmış. Hazreti İsa da hakimiyette olmuş inşallah. Allah'ın kaderi bu.
İnşallah.
İnşallah. Bitirelim mi?
Olabilir.
İnşallah. İnşallah. Elhamdülillah tabii bunlar çok büyük müjdeler. Tabii hepimizin üzerine farz değil mi? Fitneye karşı mücadele etmek. O da insanlık tarihinin en büyük fitnesi. Darvinizm, materyalizm ve ateizm inşallah. Ve tepe taklak kaldırılıyor, kazınıyor evet. inşallah yeryüzünden şu anda. Dolayısıyla bir de hadislerde peygamberimiz müjdeleşin diyor Mehdi'yle ilgili.
Evet ben de onu tam hatırlayacaktım
evet,
inşallah.
İnşallah. Çok büyük müjde. Herkes birbirine bu müjdeyi versin. Hadisleri öğrensinler, nakletsinler değil mi inşallah?
Bütün
çok büyük müjde bu. Evet.
Yani Müslüman alemi de unutmuştu bu müjdeleşmeyi. Hocamız vesile oldu. Hatırlattı bize inşallah hep beraber eserlerinde.
Evet.
İnşallah müjdeleşmek çok güzel bir şey.
Maşallah.
İnşallah.
Evet elhamdülillah. Evet herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
Hayırlı geceler.
Yarın saat gece 22'de tekrar buluşmak üzere. Kanal Asu TV'de, hep birlikte olmak üzere inşallah. Saat 22'de tekrar birlikte. Hayırlı geceler herkese inşallah.
İnşallah.